Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 2'de 1401, Hicri Kameri 28 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi 23 Aralık 2022 Cuma. Az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi Rumlerinin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İran Turizmi, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın bölgede en güçlü demokrasiye sahip olduğunu belirtti. İran, Hollanda ve Umman ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı. Komutan tankleri, Fars Körfezi kuzey kıyısının güvenli olduğunu belirtti. Grusi muhtemelen Ocak ayında İran'da olacak. Irak, İran ve Türkiye ile ortak sınırına 200 yeni üs inşa ediyor. Ve Ukrayna'ya Patriot füze göndermesine Putin'den sert tepki geldi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki en güçlü demokrasilerden birine sahip olduğunu ve Avrupa'nın meseleleri tek taraflı görmesi ve müdahale etmeye devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. İran Peres'in bildiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan dün İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez telefon görüşmesinde Batılı ülkelerin İran'ın Kadın Statüsü Komisyonu'ndaki üyeliğinin iptal edilmesi yönündeki yanlış eylemine eleştirerek bunun diyalog için oluşan fırsatı yok etme çalışması olduğunu belirtti. Abdullahyan ayrıca yeni miladi yılı İspanya halkı ve hükümetini tebrik ederek gelecek yılın tüm dünya için barış ve istikrarla beraber olmasını diledi. İspanya Dışişleri Bakanı ortak meselelere ilişkin görüşlerini dile getirdi ve başta Hristiyanlar olmak üzere İran halkı ve hükümetine yeni yılını kutladı.
İran ve Hollanda Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmesine vurgu yaptılar. İran'ın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün akşam Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülkenin ikili ve uluslararası alanlarda daha fazla işbirliği konusunda görüş teatisinde bulundu. Emir Abdullahyan, İran ve Hollanda arasındaki 400 yıllık tarihi ilişkilerini işaretle Tahran'ın bu işbirliği ve ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da iki ülke arasındaki tarihi dostluğa değinerek çeşitli siyasi ve konsolosluk konularında ikili ilişkilerin devamı için kararlı olduklarını vurgulayarak ikili siyasi görüşmelerin gerçekleşmesi için hazır olduklarını ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti ve Umman Dışişleri Bakanları gerçekleştirdikleri telefon görüşmede önemli bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldılar. İran Peres'in bildiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan ve Seyyid Bedri Bin Hamed el-Rusaidi dün yapılan telefon görüşmede iki ülke ve bölge ülkelerinin çıkarları doğrultusunda ve ortak çıkarları ilgilendiren konularda istişarelerin sürdürülmesine vurgu yapıldı. İran ve Oman arasındaki ilişkiler, Fars Körfezi'ndeki gerilimlere ve Amerika'nın İranofobiyi yoğunlaştırma çabalarına rağmen son birkaç on yılda her zaman karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı olmuştur. Omanlı yetkililer İran'la yakın ilişkilerin gerçekçiliğe dayalı olduğuna inanıyor ve İran'ı büyük bir komşu olarak biliyor. İki ülkenin birbirleriyle toprak ve sınır ihtilafları yoktur.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muhafızlar Ordusu'nun gece gündüz çalışmaları ile Fars Körfezi kuzeyinde güvenliğin sağlandığını belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amiral Ali Rıza Tengsiri, dün Fars Körfezi kuzey bölgesinde konuşlu devrim muhafızları ordusu birimlerini denetlemede şöyle konuştu. Katar Futbol Dünya Kupası sırasında devrim muhafızları donanması, Katar kıyılarındaki suların istikrarını ve güvenliğini sağlamak için 2500'den fazla deniz devriye görevi, 470'den fazla helikopter hava devriyesi ve 850 İHA sortisini başarıyla gerçekleştirdi. Komutan Tengsiri ayrıca İran güvenliği ve çıkarları ve deniz sınırlarını savunmak için hazırlığı düzeyinde olduğunu memnuniyetle ifade ederek, Kuzey Fars Körfezi kıyı bölgesinin coğrafyasında tam gözlem ve akıllı istihbarat ile bu bölgede istikrarlı ve elverişli bir güvenlik tesis edilmiştir, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Afganistan'da üniversite öğrencisi kızların öğrenimlerine devam etmelerini engelleyen tüm sorunların bir an önce çözülmesini ve kızların tüm eğitim kademelerinde öğrenimlerine devam edebilmelerini umut etti. İran Peres'in bildiğine göre Nasr Kenani Çafi dün Afganistan'da kızların üniversitede öğrenimlerinin askıya alınmasından esef duyduğunu belirterek Afganistan'ın bir komşusu olarak İran İslam Cumhuriyeti bu ülkede barış, istikrar ve kalkınmasını istemektedir, dedi. Kerane sözlerinin devamında İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'ın ilgili makamlarının engelleri hızla kaldıracağını ve bu ülkedeki kız ve erkek öğrencilerin eğitimin her kademesinde yeniden eğitime başlamaları için zemin hazırlayacağını umuyor. Böylece eğitim hakkından yararlanırken Afganistan'ın kalkınmasında ve refahında daha etkin rol oynayabilirler, dedi. Afganistan'daki Taliban hükümetinin Yüksek Öğrenim Bakanı, bu ülkedeki özel ve devlet üniversitelerine Afgan kızlarının eğitimini askıya alma talimatı verdi.
Suriye Başbakanı mevcut sorunlara ve Batı'nın her iki ülke halkına karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlara karşı Tahran ve Şam arasında ekonomik ilişkilerin güçlenmesi zaruretini vurguladı. İran Pres'in bildirdiğine göre Hüseyin Arnuz, dün İran ve Suriye Dostluk Derneği Başkanı Ayetullah Hüseyin Ahteri ile görüşmede çeşitli ekonomi, ticari, kültürel ve sosyal alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesi ve güçlenme yollarını ele aldı. Suriye Başbakanı bu ülkede yatırım yapmak isteyen ve Suriye halkının maruz kaldığı acımasız yaptırımların gölgesinde ülke ekonomisini güçlendirmeye yardımcı olacak şekilde hayati alanlarda ortak projelerle ilgilenen firmaları bu ülkeye davet etti. Ayetullah Ahteri de çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlenmesine dair çalışmalara verilen önemin iki halk ve hükümetin dost olduğunun işareti olduğunu vurguladı.
Eutelsat uydu şirketi İran ve Rusya programlarını bu uydu üzerinden yayınlamadığı için birkaç milyon avro zarara uğrayacak. Avrupa Birliği'nin İran'a yaptırım uygulamalarından birkaç hafta sonra Fransız uydu şirketi Eutelsat, İngilizce yayın yapan Press TV haber kanalının yayınını kesti. Fransız şirketi Eutelsat, İran ve Rusya'da çok sayıda televizyon programının askıya alınmasının ardından şirketin yıllık gelirlerinde yaklaşık 10 ila 15 milyon avroluk bir maliyete katlanacağını duyurdu. Uydu şirketi yaptığı açıklamada 3 Rus programı ile İran İslam Cumhuriyeti radyo ve televizyonlarına ilişkin tüm yayın faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi. Eutelsat uydu şirketinin İngilizce yayın yapan Press TV adlı haber kanalı programlarını kesmesi basın özgürlüğü ilkesine aykırı bir eylem olmasına rağmen İRİB için yeni bir girişim sayılmıyor. Zira son yıllarda çeşitli boş bahanelerle uydu hizmetleri veren firmalar tarafından sürekli baskı altına bulunuyor.
Bushehr Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 2 gün boyunca 14 ülkeden araştırmacıların katılımıyla düzenlenen 2 yıllık Uluslararası Fars Körfezi Petrol, Gaz ve Petrokimya Konferansı'nın 4. oturumu en iyilerin tanıtımıyla çalışmalarını noktaladı. İrna'nın bildirdiğine göre Fars Körfezi Üniversitesi Rektörü Muhammed Mudarrisi, Fars Körfezi Uluslararası Petrol, Gaz ve Petrokimya Konferansı'nın kapanış oturum aralarında yaptığı açıklamada, bu 2 günlük bilimsel etkinlikte Rusya'dan bazı araştırmacılar katılırken, Libya, Hindistan, Katar, Meksika, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, İran ve Umman'dan da uzmanlar sanal olarak katıldı. Mudarrisi ayrıca ülke içinden ve dışından petrol, doğalgaz ve petrokimya alanında yaklaşık 102 seçkinin konferansa gönderilen araştırmaların jüriliğini yaparak çalışmaların sonunda 156 araştırmanın kabul edildiği ve konuşma veya posterler çerçevesinde 4 uzmanlık panel halinde sunuldular. Fars Körfezi Üniversitesi Rektörü, Fars Körfezi Petrol ve Doğalgaz ve Petrokimya 2 yıllık konferansına petrol sanayi CEO'larının güçlü katılımına işaretle söz konusu toplantının bilim ve bilginin gelişmesine ek olarak bu konferansın endüstriyel sorunları ve ihtiyaçları araştırmak için özel panellerin oluşumuna yol açmasının beklendiğini sözlerine ekledi.
Avrupalı kaynaklar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Ocak ayında Tahran'ı ziyaret edebileceğini iddia etti. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Amerikan basınından Politico dergisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının pazar günü İran'a yaptığı ziyareti Grossi'ye Tahran'ı ziyaret davetinin İranlı yetkililer tarafından yapıldığını iddia etti. Geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Siyonist rejimin İran'ın nükleer programı hakkında öne sürdüğü bazı iddiaları dikkate alarak tekrarlamıştır. Tahran, söz konusu iddiaların boş ve temelsiz olduğunu belirterek hepsini reddetmiştir. İran yetkililer ajans tarafından gündeme getirilen soruların dakik olduğunu fakat raporların temelinin İran düşmanları tarafından aranan bilgiler olduğunu belirtiyor.
İran'ın 65 kilodaki milli güreşçisi Rahman Amuzad, Dünya Güreş Federasyonu tarafından 2022'de serbest stil güreşin en iyi genç yıldızı seçildi. Verziş S sitesinin bildirdiğine göre Dünya Güreş Federasyonu dün yaptığı açıklamada serbest, Greco-Roman ve kadınlar olmak üzere 3 kategoride dünyanın yeni parlayan genç yıldızlarını tanıttı. Bu bağlamda Rahman Amuzad, serbest güreşte 2022'nin en genç yeni yıldızı olarak 20 yaşında bu büyük şerefe nail oldu. Amuzad bu yıl düzenlenen Yetişkinler Dünya Şampiyonası'nda 65 kilogram ağırlığında harika bir performans göstermeyi başardı ve kararlı bir şekilde ve muhteşem teknikler sergileyerek dünya altın madalyasını kazandı.
Irak sınır muhafızlarının sözcüsü İran ve Türkiye ile ortak sınırlar boyunca 200 yeni üs inşa edildiğini duyurdu. İran Peres'in bildiğine göre Karvan Hoşnav bu bağlamda yaptığı açıklamada söz konusu yeni sınır üslerinin başta silahlı gruplar olmak üzere insanların illegal olarak Kürdistan bölgesinin sınır bölgelerine girişini önlemek ve İran ve Türkiye ile ortak sınırların korunmasını güçlendirmek için inşa edildiğini duyurdu. Hoşnav ayrıca sınır bölgelerindeki herhangi bir harekete izlemek için yeni termal kameraların kurulacağını sözlerine ekledi. Irak hükümetinin yeni kabinesinin güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde sınır muhafızlarının sayısının artırılması ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi meselesi de gündemde.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Iraklı mevkidaşını bu ülkeyi ziyaret etmeyi davet ettiğini duyurdu. Irak Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamaya göre Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Raşid dün Bağdat'ta Türkiye Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i ağırladı. Bu görüşmenin başında Türkiye Büyükelçisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajını Iraklı mevkidaşına iletti. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın mesajında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için her düzeyde ikili iletişimin yoğunlaştırılmasının önemli görüldüğü ve bu bağlamda Irak Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyarete davet edildiği ifade edildi. Irak Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaret davetini de takdirle karşıladı ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin ve karşılıklı işbirliğin geliştirilmesinin önemini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO tedarik sürecimiz ve önümüzdeki döneme ilişkin ziyaret takvimi ele alındı. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu terör ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesindeki enflasyon oranını düşürme sözü verirken Türkiye'deki enflasyon oranının %84'ün üzerine çıktığı açıklandı. Fransa Haber Ajansı'nın İstanbul'dan bildirdiğine göre Recep Tayyip Erdoğan'ın dün enflasyon oranında bu ayı hızlı bir düşüş yaşanacağı sözünü verirken bu oranı 2023 ortasına kadar %30'a, yıl sonuna kadar da %20'ye indirmeye kararlı olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 6 aydan az bir süre kala ülkesinin kritik bir dönemden geçtiğini kabul eden Erdoğan enflasyon hızla düşmesine söz verdi.
Fas'ta bir propan gazı depolama tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Fas'ın Muhammediye limanındaki bir propan gazı depolama tesisinde büyük bir patlama meydana geldiği duyuruldu. Patlama Kuzey Afrika ülkesinin Casablanca Setat bölgesinde gerçekleşti. Henüz can kaybı olasılığı hakkında bir rapor bulunmamakla birlikte yakınlardaki birkaç binanın patlama sonucu hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın sosyal medyaya yüklenen video görüntülerinde ise havada büyük bir kızıl bulut oluşturulduğu kaydedildi.
Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika'nın Ukrayna'ya Patriot füze sistemleri göndereceğini açıklamasının ardından bu sistemleri göndermenin savaşı uzatacağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin çarşamba günü Washington'a yaptığı ziyaretle eş zamanlı olarak Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un Kiev'e Patriot füze sistemi de dahil olmak üzere 1,85 milyar dolarlık yeni silah yardımı paketi sağlayacağını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Fransa'nın insan hakları sorunuyla ilgili. Fransa'nın sosyal, ekonomik, kültürel ve dini durumunun incelenmesiyle bu ülkede insan hakları haklarının ve ilkelerinin açık ve geniş çaplı bir şekilde ihlal edildiğini görmek mümkün. Buna rağmen Fransa hükümeti dünyada ileri gelen insan hakları savunucularından olduğunu ileri sürüyor ve ardı ardına göstermelik bir jestte bulunarak farklı ülkelerdeki insan haklarının durumu hakkında sahte raporlar yayınlıyor. İnsan hakları evrensel beyannamesinin Fransa'da yazıldığı ve hazırlandığı düşünüldüğünde bu nedenle insan haklarına sözde sahip çıkan ülkeler arasında Fransa kendisini insan haklarının kurucusu, özgürlük ve demokrasinin beşiği olarak tanıtmış ve bu alanda bu konuyu araç olarak kullanan en önemli batılı ülkelerden biri de olmuştur. Fransa, başta Müslüman azınlık olmak üzere etnik, ırksal ve dini azınlıkların hakları, mahkumların hakları, göçmenlerin, kadınların ve çocukların statüsü, yoksulluk ve eşitsizlik gibi çeşitli insan hakları konularında olumsuz bir durumdayken diğer ülkelere talimat vermeye çalışıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Ocak 2022'de 32. yıllık raporunda Fransa'daki insan hakları ihlalleri alanındaki bazı eğilimlere ve gelişmelere dikkat çekti. Bu raporda hükümetin ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik önlemlerine rağmen Fransa'da COVID-19 hastalığının yayılması nedeniyle kötüleşen yoksulluk ve eşitsizlik durumu, Fransız polisinin genç azınlıkları hedef alan ve ayrımcı kimlik kontrolleri yapması, çocuk korumunda verimsizliği ve insanlık dışı yaşam koşulları ve polis tacizleri ve ırkçı şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalan refakatsiz göçmen çocuklar, göçmenler ve sığınmacılar için yeterli bakım ve hizmet sağlamaması gibi ihlallerden bahsediliyor. Bu bağlamda UNICEF Fransa Ofisi Direktörü Adeline Azan, COVID-19 salgınının yol açtığı sağlık krizinin Fransız çocukların yaşam koşullarını da kötüleştirdiğini ve çocuklara yönelik şiddeti arttırdığını söylüyor. Ayrıca polis ayrımcılığı ve siyahilere yönelik şiddet, İslamofobi körükleme, işçiler için ağır ve uygunsuz koşullar, başta istihdam ve eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda cinsiyet ve etnik ayrımcılık, Fransa'daki diğer insan hakları ihlalleri arasında yer alıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile Fransa'daki insan hakları durumu hakkında çeşitli görüşler yayınlayan uluslararası organlardan biri olmuştur.
Bu mahkeme tarafından yayınlanan genel rapora göre 1959'dan 2021'e kadar Fransa aleyhine 766'dan fazla şikayet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunuldu ve bunlardan en az 194'ünde Fransa en az bir yasa ihlali nedeniyle mahkum edildi. 2021 raporunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Fransa'ya yönelik 14 şikayet vakasını inceledi ve bunlardan 7'sinde bu ülkeyi konvansiyonu ihlal ettiği için kınadı. Bu davalar genellikle insanlık dışı muamele ve işkence, özgürlük veya güvenlik hakkının ihlali, adil yargılama hakkı ile ilgili olmuştur. Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü ve Ulusal Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile ilgili politikalar konseyinin raporuna göre COVID-19 hastalığı krizi Fransız toplumunun en yoksul kesimlerinin durumunu, gıda güvensizliğini daha da kötüleştirdi. Aile için şiddeti de neden oldu. Esasen insan hakları alanında batılı liberal sloganların başlıca talep sahiplerinden biri olan Fransa'nın durumu, kadın ve kadın hakları alanında da işler acısı. Fransa İşleri Bakanlığı'nın 2021 yılında kadın cinayetleri istatistiklerine ilişkin yayınladığı rapora göre, kocası tarafından öldürülen kadın sayısı %20 arttı. Çiftler arasında şiddet cinayetleri başlığı ile yayınlanan bu raporun verilerine göre 2021 yılında 122 kadın kocaları ve eski kocaları tarafından öldürüldü. Bu şekilde geçen yıl Fransa'da ortalama 2,5 günde bir aile cinayeti kayıtlara geçti. Daha önceki yıllarda olduğu gibi aile cinayetlerinden başlıca kurbanları kadınlardır. 2020'de çiftler arasındaki şiddet olaylarında 102 ve 146 kadın öldü. 2020 ile 2021 arasında ülkedeki aile içi şiddet %21 arttı ve bunların çoğu fiziksel şiddetten kaynaklandı. Fransız toplumunu endişelendiren bir başka konu, iş yerinde cinsel taciz oranının yüksek olmasıdır. İnsan Hakları Savunucusu Enstitüsü'nün 2015 yılında yayınladığı araştırmaya göre her 5 kadından biri iş yerinde cinsel tacize uğruyor. Fransa'da kadınlar cinsel saldırının ve tacizin başlıca kurbanlarıdır. Bu aile, evlilik hayatı, iş yeri ve kamusal alanlar dahil olmak üzere hayatlarının her alanında bundan muzdariptirler. Fransız Ulusal Nüfus İstatistikleri Enstitüsü'nün 2016 yılında yayınladığı bir raporda cinsel şiddetin Fransa'da her yıl 600 bin kadını etkilediği belirtiliyor. Şimdi bu rakam kesinlikle önemli ölçüde artmıştır. Fransa'da kadınların korkunç ve trajik durumu, Avrupa ülkesinin siyasi arenasında kadın haklarından korunmasını ve onlara yönelik şiddet ile mücadeleyi önemli bir mesele haline getirdi. Ancak durum kadınların lehine görünmüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Kore Yarımadası'ndaki gerilim yaratma eğilimiyle ilgili. Amerika ve Güney Kore askeri tatbikatları ve kışkırtma eylemleri Kore Yarımadası'nda devam ediyor. Bu bağlamda Amerika ile Güney Kore arasında Kore Yarımadası'ndaki son ortak tatbikatta B-52 stratejik bombardıman uçağı ve F-22 hayalet avcı uçakları da dahil olmak üzere çok sayıda Amerikan savaş ve bombardıman uçağı uçuş gerçekleştirdi. Bu tatbikata ayrıca F-35, E ve F-15K savaş uçakları da katıldı. Bu da Amerika'nın tüm askeri gücünü ve kapasitesini Çin'in yanı sıra Kuzey Kore'yi de korkutmak ve uyarmak için kullandığı anlamına geliyor. Kuzey Kore hükümeti geçtiğimiz günlerde Güney Kore'yi Kore Yarımadası'ndaki krizi ve militarizmi körüklemesinin sonuçları konusunda uyarmışken, Amerika, bölgedeki iki müttefiki olan Japonya ve Güney Kore ile deniz ve hava tatbikatları düzenleyerek bir azami baskı politikası ile Kuzey Kore'yi baskı altında tutmak ve bu ülkeyi bir şekilde kızdırmak istiyor. Çin'deki siyasi meseleler uzmanı Li Kai-sheng ise bu kışkırtıcı eylemler hususunda şöyle diyor. Amerika, Çin ve Kuzey Kore'nin stratejik sabrını test ederken, Amerika'nın asıl amacının bölgede bir silahlanma yarışını körüklemek ve askeri teçhizat satmak olduğu göz ardı edilmemelidir. Amerika, ne Kuzey Kore'nin ne de Çin'in komşuları için bir tehdit olmadığını çok iyi biliyor. Ancak Amerika, Kuzey Kore'den korkuyu körükleyerek Güney Kore ve Japonya'daki askeri varlığını haklı çıkarmaya çalışıyor. Kuzey Kore'nin füze denemeleri ülke güvenliğiyle doğrudan ilgili olduğu halde Amerika bu kışkırtmalarına devam etmektedir.
Kuzey Kore, Amerika ve bölgedeki müttefiklerinden etkilenmediğini uygulamalı olarak gösterse de caydırıcı gücünü de güçlendirmek adına çalıştığını belirtmektedir. Kuzey Kore liderine kız kardeşi Kim Yo-jong yaptığı konuşmada Pyongyang'ın füze programlarının devam etmesinin ve uluslararası yaptırımlara rağmen Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ülke güvenliğiyle doğrudan ilgili olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Kuzey Kore bu yılın başından bu yana onlarca füze ateşledi. Bu arada Güney Kore halkı Seul hükümetinin Kuzey Kore ile olan ilişkilerinde gerileme tırmanmasından dolayı politikalarını her zaman protesto etmiş ve Amerika'dan bağımsız yalnızca Güney Kore'nin uluslararası çıkarlarını gözeten bir politika izlemesini istemiştir. Uluslararası meseleler uzmanı Ebulfaz Zohrevend bu konuda şunları belirtiyor. Güney Kore halkı açıkça biliyor ki Kore Yarımadası'nda herhangi bir kriz çıkması durumunda bölgeden binlerce kilometre uzaktaki Amerika'nın değil kendilerinin ve bölge halkının zarar göreceğinden eminler. Bu nedenle Amerika ile işbirliği yapan Seul hükümetini güçlü bir şekilde protesto ediyor ve eleştiriyorlar. Tüm bu gerçeklere rağmen Amerika, Kuzey Kore korkusunu körükleyerek esas olarak çene kuşatma ve bu bölgede kriz yaratma politikası izliyor. Aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Kore stratejik bir sabı politikası benimseyerek Amerika'nın provokatif politikalarından etkilenmediklerini pratikte göstermiştir. Ancak Amerika'nın saldırgan politikaları Kuzey Kore'yi caydırıcı gücünü her geçen gün daha da güçlendirmeye yöneltiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2'de 1401, Hicri Kameri 28 Cemadülevvel 1444 ve Miladi 23 Aralık 2022 Cuma. ...125 yıl önce, bugün Hicri Kameri 28 Cemadülevvel 1319'da önde gelen taklit merci ve mücahit Mirza Muhammed Hasan Şirazi vefat etti. Hicri Kameri 1230'da İran'ın Şiraz kentinde dünyaya gelen Mirza Muhammed Hasan Şirazi, 4 yaşındayken eğitime başladı ve 8 yaşında mukaddemata son verdi. Mirza Muhammed Hasan Şirazi'nin taklit merciliği görevi sırasında meydana gelen en önemli olay tütün hareketinin gerçekleşmesiydi. Onun Nasreddin Şah döneminde tütün anlaşmasındaki tarihi fetvası halkı öyle meydanlara çekti ki Gacar Şah'ı tütün anlaşmasını feshetmek zorunda kaldı. Bu hareket Meşruta İnkılabı'nın şekillenmesinde dönüm noktalarından biriydi. ...74 yıl önce bugün 23 Aralık 1948'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir uluslararası mahkeme kararı uyarınca... ...İkinci Dünya Savaşı'nda bu ülkenin önde gelen 7 lideri idam edildi. Almanya'daki Nürnberg Mahkemesi'nin devamında İkinci Dünya Savaşı'ndaki cinayetkarların yargılanması amacıyla kurulan bu mahkeme... ...25 Japonyalı yetkiliyi yargıladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya Başbakanı olan... Hideki Toyo, Tokyo Uluslararası Mahkemesi'nin kararıyla mahkum olup idam edilen en üst düzey yetkiliydi. ...97 yıl önce bugün 23 Aralık 1925'te Cidde kenti İbni Suud tarafından düştü ve Haşimi Hanedanı'nın bu kentteki hükümeti sona erdi. ...9 yıl önce bugün 23 Aralık 2013'te Kalaşnikov markalı silahın mucidi Mihail Kalaşnikov hayata veda etti. Kalaşnikov, Amerikan yapımı silah olan M1 ile Alman yapımı silah olan STG-44 adlı silahların karışımıyla otomatik bir silah icat etmeyi başardı. Bu silahın üretimi 1947'de tamamlandı ve 1951'de eski Sovyetler Birliği ordusu envanterine geçti. ...23 Aralık Japonya'da milli gün olarak ilan edilmiştir. Japonya Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. Japonya'nın nüfusu yaklaşık 127 milyon kişidir. Tokyo'dan sonra bu ülkenin önemli şehirleri arasında Yokohama, Hiroşima, Osaka ve Nagoya sayılabilir. Japon takım adalarının siyasi sistemi anayasal bir saltanat düzenine sahiptir. Ve imparator üst düzey bir yetkili olarak büyük saygı görmesine rağmen siyasi işlere karışmaz. Japonya'nın para birimi yendir ve imparatorun doğum günü olan 23 Aralık Japonya'nın ulusal günü olarak adlandırılır. ...69 yıl önce bugün 23 Aralık 1953'te korkunç Sovyet Güvenlik Teşkilatı'nın üst düzey yetkilisi ve Stalin döneminde ülkenin iki numaralı adamı olan Lavrenti Pavlovich Beria, Komünist Parti ilkelerinden sapma ve hükümete karşı komplo kurmak suçlarından yargılandı ve idam edildi.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Tekstilde tablo karanlık, işten çıkarmalar artarak devam ediyor.
Evrensel.
Eşlerin izin hakkı fiilen ortadan kalktı.
Yeni mesaj.
Dünya bizi kıskanıyorsa asgari ücret 15.000 TL olsun.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Taha Akyol 21 Aralık tarihli Karar gazetesinde YSK'ya güvenmek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın İhsas-ı Rey niteliğindeki sözleri zaten tartışmalara konu olan YSK'yı bir kere daha tartışmaya açtı. Sayın Akkaya, konunun İmamoğlu'na siyaset yasağı getirmesi olduğu açıkça belliyken, seçime girer, kazansa bile mazbatası verilmez diye açıklama yaptı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriliyor.
Tayyip Erdoğan'ın kaçıncı defa Cumhurbaşkanı adayı olacağı sorulduğunda ise konu önümüze gelecek, şimdiden görüş bildirmem ihsas-ı rey olur diyerek açıklama yapmaktan sakınma hassasiyetini gösterdi. Halbuki İmamoğlu aday olursa dosya yine YSK'nın önüne gelecektir. Akkaya ilgili kanun maddesine atıfta bulunmakla yetinebilir. Öyle yapmadı. Kazansa bile mazbatası verilmez demek suretiyle somut bir açıklama yaptı. Eleştirilmesi bu yüzdendir. Hukuk devleti ve seçim güvenliği açısından asıl sorun partili cumhurbaşkanının YSK üzerindeki etkisidir. YSK bugünkü iktidar hariç hiçbir dönemde tartışma ve güvensizlik konusu olmadı. Hiçbir dönemde muhalefet partileri YSK'nın tarafsızlığından şüphe duymadı. Devletimizin sağlam ve güvenilen kurumuydu. Demokrasimizin dünyada yüzünü ağırtan bir temel unsuruydu. Partisiz cumhurbaşkanına verilen yetkilerin partili cumhurbaşkanı tarafından bizden atamalarla kadrolaştırılması bütün kamu kurumlarında siyasi güven tartışmalarına yol açtı. Bu sorun uluslararası raporlara geçmiştir. Anayasa Mahkemesi üyeliklerine atamalarda bile iktidar partisiyle resmi ilişkileri olmuş isimler bulunmaktadır. Bu tablo isimlerden bağımsız olarak atamalardaki bizden tercihini yansıtıyor. YSK bu genel tablonun dışında kalmadı. 2017 seçimlerindeki mühürsüz oy pusuluları olayı büyük tartışma yarattı. Hukuken tartışılabilir bir karardı fakat 31 Mart 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerini iptal etmesi YSK hakkındaki en büyük tartışmalara, en büyük güven erozyonuna yol açtı. 31 Mart seçimlerinin İmamoğlu 13 bin farkıyla kazanmıştı. Erdoğan sahaya inerek bu farkı telafi edeceğini, İstanbul gibi muazzam ve verimli bir kaleyi kaptırmayacağını düşündü. YSK'ya iptal başvurusu yaptırdı ve YSK 6 Mayıs'ta İstanbul seçimlerini iptal etti. Karar No. 4219. Profesör Kemal Gözler, Türkiye'de hukuk 6 Mayıs 2019 günü sınıfta kalmıştır diye yazar. YSK'nın 11 üyesinden 4'ü toplam 31 sayfa muhalefet şerhi yazarak seçimlerin dürüst olduğunu, iptali gerektirecek bir durum olmadığını belirttiler. Kalan 7 üye ise iptal oyu vermişti. Bugünkü Başkan Muharrem Akkaya da iptal oyu verenler arasındaydı. Seçimler 23 Haziran'da tekrarlandı ve iktidar Öcalanları devreye soktuğu halde 800 bin oy farkıyla kaybetti. Toplam 212 sayfa tutan iptal kararını okuyanlar, iptali gerektiren hukuki bir sebep olmadığını görürler. Hukuki durum bu kadar net olduğu halde neden iptal edildi? Bunun sebebi bizden atamalardır.
Tahran Radyosu.
Kazım Güleçyüz, 21 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde OHAL ve komisyonunun bıraktığı enkaz başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Meşum ve karanlık 15 Temmuz kalkışması gerekçe yapılarak başlatılan 20 Temmuz OHAL sürecinde OHAL hukuku dahi çiğnenerek görünmemiş boyutlarda ağır ve vahim hak ihlalleri gerçekleştirildi. Her şey hukuk içerisinde cereyan ediyor. O halden zarar gören tek bir vatandaş bile yok. Bundan rahatsız olanlar sadece teoristler lafları eşliğinde nice haklar gasp edildi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
O süreçte atizi itizine karıştı da denildi, mağdur falan yok nutukları da atıldı. Ama mağduriyetin yaşanmadığı bir aile kalmayıp feryatlar ayyuka çıkınca güya yanlışları düzeltme iddiasıyla bir komisyon kuruldu. Ne var ki OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu adıyla kurulan ve atanmış bürokratlardan teşkil edilen bu komisyonun mağduriyetleri telafi etmek değil, hak ihlallerini devam ettirmek ve mağdurları oyalayıp müracaatları sürüncemede bırakmak için ihdas edildiği, verdiği çoğu adaletsiz olan kararlarla ortaya çıktı. Başlangıçta güya 2 yıllığına kurulmuştu ama görev süresi defalarca uzatıldı ve başvuruların çoğuna red kararı verdi. Hukuki değil, siyasi ve keyfi kriterlerle. Kabul yönünde verdiği kararlarında büyük çoğunluğu iktidar tarafından uygulanmadı. Komisyon haklı bulduğu az sayıdaki mağdurun çoğu göreve iade edilmedi. Bu oyalama komisyonu OHAL'in şeklen kaldırılmasının üzerinden 4,5 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra nihayet lağvediliyor. Önüne gelen ve bunca zamandır neticeye bağlayamadığı kalan başvurular ilgili kurumlara havale edilerek tarihe karışacaktır. Ve bu kara dönemdeki hukuk dışı uygulamaların meydana getirdiği son derece ağır enkazın sorumluluğuna ortak ve alet edilen talihsiz heyetlerden biri olarak hatırlanacaktır. Asıl sorumlu olan iktidarın dokunulmazlık zırhına büründürerek koruma altına almış olması, heyet üyelerini tarih ve hukuk önündeki sorumluluklarından kurtaramayacak. Komisyonun lağvı kararının tek olumlu yönü 6,5 senedir ısrar ve inatla devam ettirilen meşum süreci resmen sona erdirme noktasına nihayet gelindiğinin işareti olması. Sürecin yol açtığı ağır enkazın kaldırılıp tahribatın onarması ise köklü ve derin bir iktidar ve zihniyet değişimini gerektiriyor. Allah yardımcımız olsun.
Thank you.
Esfender Korkmaz 21 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde Hazine Bakanı Hangi Dünyada Yaşıyor? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı faiz artışı olsaydı yatırım duracak, üretim azalacaktı diyor. Açıklanan resmi verilere ve yaşadığımız gerçeklere alenen aykırı olduğu için bakanın bu sözünü yorumlamak insana ağır geliyor. Ama Türkiye adına konuştuğu için yorumlamak zorunda kalıyoruz. Bir ülkede ekonomi yönetimi yaşanan sorunların farkında değilse krizin derinleşmesi kaçınılmaz olacaktır. Ekonomi yönetiminin kendi dünyasında yaşaması, deve kuşu gibi başını kuma gömmesi, ekonomik gidişatı bile yanlı ve yanlış yorumlaması krizden daha ağır bir sorundur, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Üretim, yatırım ve istihdamla ilgili TÜİK ve Merkez Bankası tarafından yayımlanan son veriler şöyledir. Üretimle ilgili veriler. Ekim ayında toplam sanayi üretim endeksinde yıllık artış %2,5 oldu. Gayri safi yurt içi hasıla 3. çeyrekte %3,9 oranında büyüdü. Fert başına gelir aynı çeyrekte %2,46 oranında arttı. Merkez Bankası 2022 Kasım ayı iktisadi yönelim istatistiklerine göre, iktisadi eğilim anketine göre son 3 ayda üretim hacmi toplam siparişler düştü. Gelecek 3 ayda da düşmesi bekleniyor. Yine Merkez Bankası Ekim ayı anketinde imalat sanayide geçen sene 78,1 olan kapasite kullanım oranı bu sene 75,9'a geriledi. Yatırımlarla ilgili veriler ise şöyle. TÜİK'in açıkladığı 2022 yılı 3. çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre sabit sermaye yatırımları %1,3 oranında daraldı. Toplam ithalat içinde sermaye ve yatırım malları ithalatının payı 2020'de %14,4 seviyesindeyken 2022'de %10,8 seviyesine geriledi. 2022 Ocak-Ekim 10 ayda gayrimenkul hariç Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım sermayesi 1,1 milyar dolar oldu. Oysa ki 2015 yılında yine gayrimenkul hariç Türkiye'ye 15,1 milyar dolar ve 2020 yılında 3,3 milyar dolar yabancı yatırım sermayesi giriş olmuştu. 2022 Ocak-Ekim portföy yatırımlarında çıkan yabancı sermaye toplam 14,3 milyar dolar oldu. İstihdamla ilgili veriler ise şöyle. Merkez Bankası İktisadi Yönelim İstatistiklerine göre reel sektör önümüzdeki 3 ayda istihdamda gerileme bekliyor. TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerine göre 3,7 milyon işsiz var ve işsizlik oranı %10,1'dir. Ayrıca 3,7 milyon dolayında iş aramayan ve fakat iş bulsa 15 gün içinde işbaşı yapacak işsiz var. Toplarsak 7,4 milyon işsiz var ve işsizlik oranı da %18 dolayındadır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Sevgili dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri adlı programımızın 12. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Çalkantılı Şelaleler Şehri Yasuc'a hoş geldiniz. Bu cümle, hayali bir şehre yolculuğun başlangıcı olan Yasuc şehrine girmenin eşiğindeki bir tabelaya yazılmıştır. Yasuc, özel doğal özellikleri nedeniyle birçok yabancı turistin hedefi haline gelmiştir. Yasuc, İran'ın güneybatı şehirlerinden biridir ve sakinleri çoğunlukla Lor olan Kohgiluye ve Boyrahmet ilinin merkezidir. Lorlar, uzun zamandır bu topraklarda yaşayan İran platosunda yaşayan eski İran kavimlerinden biridir. Bu şehrin kurulmasından önce Tel Hüsrev adında eski bir şehir yer alırdı. Bu şehir bir zamanlar Boyrahmede Eliya hanlarının nüfuz merkeziydi ve 2000 yıldan fazla bir geçmişe sahiptir. Ancak şimdi bu eski şehirden dağınık tepeler ve bir köy dışında başka bir iz kalmamıştır.
Yasuc birkaç ilden geçtikten sonra Fars körfezine dökülen Beşar nehrinin yanında yer almaktadır. Yasuc kenti soğuk bir iklimde yer almakta ve soğuğa eğilimli ılıman bir iklime sahiptir. Ve çok fazla kar ve yağmur yağışı nedeniyle ve yılın uzun bir döneminde yüksekliklerin karla kaplı olması nedeniyle yeterli su kaynaklarına sahiptir. Yasuc veya Yasic, Yasemin çiçeklerinin bolca yetiştiği yer anlamına gelir. Şelaleler, nehirler, küçük ve büyük nehirler ve güzel boğazlar Yasuc şehrinin doğal cazibelerindendir.
Yasuc Şelalesi, Yasuc'un başlıca turistik cazibelerinden biridir. Bu şelale veya şelale orman parkı, şehrin kuzeyinde şehir merkezine kısa bir mesafede yer almaktadır. Aslında Zagros dağlarının kalbinden kaynayan pınarların suyu, Yasuc şehrinin kuzeyinde 10 metre yüksekliğindeki bir şelaleyi sergilemiştir. Şelalenin güzel manzarası, sarmal yoldaki su nehirleri, bağlar, rengarenk çiçeklerle dolu yemyeşil çayırlar ziyaret etmek için yolcuları isteklendirir. Yasuc Şelalesi'nin kenarında güzel bir gezinti yeri inşa edilmiştir ve meşe, çınar, ceviz ve elma ağaçlarıyla kaplı bir ormanın yanında bölgenin güzelliğini iki katına çıkarmıştır. Bu gezinti yerinin çevresinde dinlenmek ve turistleri ve yolcuları ağırlamak için platformlar ve çardaklar kurulmuş olup, her köşesi bölgenin yerel ve geleneksel sanat ve kültürünün bir tezahürünü sergilemektedir.
Yasuc yolunun 26. kilometresinde Deşte Rum adlı yemyeşil bir köyden ve dolambaçlı yollardan geçtikten sonra güzel şelaleler ve uygun sıcak havaya sahip Tamradi Boğazı adlı bir yere ulaşacaksınız. Tamradi Boğazı'nın şelaleleri İran'ın en güzel şelalelerindendir. Aslında bu boğazın ana cazibelerinden biri 8 ila 15 metre yüksekliğe sahip 4 görülmeye değer şelaledir. Elbette bu bölgede daha yüksek ve 50 metrelik bir şelale de var. Ancak erişilmesi çok zor. Öyle ki genellikle turistler sadece yolun kenarından onu görmekle yetiniyorlar. Şelaleler dışında bu bölgenin diğer cazibesi ise su mağaralarıdır. Bu su mağaralarının yanında mağaraların içindeki yuvalarına gelip giden kırlangıçları görürsünüz. Bu mağaraların yanında doğanın güzelliğini daha göz alıcı hale getiren
havuzcuklar bulunmaktadır.
Bu güzel boğaz, ayı ve sincap gibi hayvanların yaşam alanı olan Zeraver ve Saverz dağlarıyla çevrilidir. Bu boğazın girişinde Ahameniş döneminden kalan tarihi eserler de görülebilir. Tamradi boğazının girişinde kayanın kalbine katmanlar halinde tam bir güzellikle oyulmuş olan ve Ahameniş soylularından birine ait olan bir anıt mezar var. Güzel doğanın yanı sıra bu tarihi cazibeyi ziyaret etmek ilginçtir. Bazı rivayetlerde Ahameniş dönemindeki İranlı cesur Tuğgeneral Ariyoberze'nin kendi kol ordusuyla Tamradi Boğazı'na geldiği ve İskender'in saldırısına karşı direniş gösterdiği söylenmiştir.
Şelalelere ek olarak Yasuç'da Yasuç Orman Parkı ve Beşar Nehri Sahil Parkı gibi çok güzel birkaç orman parkı ve sahil parkı da var. Şehrin kuzeydoğusundaki Yasuç Orman Parkı veya Yasuç Dağlı Büyük Parkı yaklaşık 1000 hektarlık bir alana sahiptir ve ülkenin güneyindeki en büyük orman parkı olarak kabul edilmektedir. Bu eğimli parktan şehrin çok güzel bir görünümü görülebilir. Parkın baskın örtüsü İran palamut meşesi ağaçlarıdır ve parkın bitki örtüsünün geri kalanı dağ bademi, darı, Atlantik sakızı ve diğer nadir ağaçlardır. Ve daha yukarıdaki yüksekliklerde çalı ve ağaççıklıkla doludur.
Şehrin girişinde yer alan Beşar Nehri Sahil Parkı da Yasuç'un en çeşitli ve en güzel eğlence yerlerinden biridir. Bu parkın yanında sakin ve daimi Beşar Nehri'nin yer alması unutulmaz anlar geçirmek için farklı bir atmosfer sağlamıştır. Bu nehir Yasuç'un yaşam ve neşe kaynağıdır.
Tahran Radyosu.
Yasuç'tan İsfahan'a giden Mehriyan Boğazı olarak bilinen yolun birinci kilometresinde ülkenin farklı yerlerinden ziyaretçileri ağırlayan İmamzade Hasan Aleyhisselam adındaki bir İmamzade'nin türbesi vardır. Mehriyan Boğazı'ndaki ak kavak, meşe, akça ağaç, çınar, çam, yaban üzümü ve Atlantik sakızı gibi ağaçların çeşitliliği bu bölgenin önemli özelliklerinden biridir. Mehriyan Boğazı, kışında kayak tutkunlarının gidip geldiği bir yerdir. Kış mevsiminde İmamzade'nin türbesinin karşısındaki bir kayanın üstünde büyük bir buz kütlesi oluşur ve kış sonunda kırılır ve kilometrelerce uzaktan duyulabilen bir sesle kayadan düşüp ilkbaharın müjdesini tüm şehre verir. Mehriyan Nehri'nin berrak ve şeffaf suyu Karun Nehri'ne ve Yasuç'un Beşar Nehri'ne dökülür.
Şeyh Serke veya Şeyh Saduk köyü Yasuç'un görülecek bölgelerinden bir diğeridir. Bu soğuk bölge kenger, ravent ve mantar dahil olmak üzere çeşitli bir bitki örtüsüne sahip ve ayrıca ceviz, elma, şeftali ve üzüm ağaçlarıyla doludur. Şeyh Serke'nin mezarı encik ağaçları veya öteki adıyla yaban armutlarıyla çevrili bir tepenin üstündedir. Bölgede bol sulu pınarların varlığı köyün bayındırlaşmasına ve güzelleşmesine neden olmuştur.
Yasuç'un çevresinde Elemun Vadisi adında çok güzel ve eşsiz bir vadi var. Elemun Vadisi'ni görmek için Yasuç'tan birkaç kilometre uzaklaşmanız gerekiyor.
Elemun Vadisi köşe bucağında pınarların ve nehirlerin aktığı dağlık bir bölgedir. Burası İran'da güzel doğası, hoş ve eşsiz iklimi ve lezzetli ve berrak suları ile ünlü bir yer. Bu vadide kırmızı ve sarı renkleriyle özgün bir güzellik yaratan meşe ormanlarını ve terz laleleri görürsünüz.
Tabii ki bu bölgedeki tek güzellik değil. Yasuca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Kakan bölgesini kış sporlarına meraklı olanlar iyi bilir. Soğuk iklim, kar dolu kışlar ve yüksek dağlıklar kayak tutkunları için Yasucu bir cennete dönüştürmüştür. Kayak yapmayı bilmeseniz bile Zagros'un ve Dena Dağı'nın eteklerinde kayakçıları ve kar tanelerinin arasında güneş ışığının parlamasını görmekten zevk alabilirsiniz.
Daha alçak yüksekliklerde Dena Dağı ve Beşar Nehri'nin yanında Mezdek Darta adında güzel bir köyde var ve alabalık yetiştirme çiftliklerinin varlığı bu bölgeye özel bir çekicilik vermiştir. Köyün merkezde yaz başlarında şalikari yani pirinç ekimi bölgenin diğer cazibelerinden biridir. Yasuç sadece doğal güzellikleri görmek için bir yer değil, aynı zamanda antik harikaların yeridir. Lema Antik Mezarlığı, İlamlılar döneminin büyük kültürünü tanıtmak için büyük bir ortamdır ve Antik İran'ın tarihini ve kültürünü bilmekle ilgilenenleri kendine çekiyor.
Dena bölgesinde Çal Şahin adlı küçük bir ovanın çevresinde ve Beşar Nehri'nin yakınında İlamlılar dönemine ait Antik Lema Mezarlığı yer almaktadır. Bu mezarlık yaz göçü için Fars ve Huzestan'dan buraya göç edenlerin gömüldüğü yerdir. Kazılardan içinde sağlam kafa taslarının bulunduğu düz tabanlı yaklaşık 60 aile çatı katı mezarı keşfedilmiştir. Mezarlığın bu özgün mimarisinde değerli ve desenli toprak kapların yanı sıra aralarından eşsiz bilezikler, yüzükler ve küpeler elde edilen güzel dekoratif eşya da keşfedilmiştir. Akik, mermer ve altından yapılmış gerçekten övgüye değer eşya da var. Yasuc'un görülmeye değer müzesinin bu nesnelerin büyük bir bölümünü içinde barındırdığını bilmek ilginçtir.
Genel olarak Yasuc'un görülmeye değer müzesinin eserleri tarih öncesi, tarih dönemleri ve İslami dönemler olmak üzere 3 arkeolojik dönemi içerir ve tarih öncesi döneme ait nesneleri çoğunlukla Lema Mezarlığı'nın nesneleri içerir. Tarihsel dönem nesneleri de daha çok Sasani dönemine ait madeni paraları sergilemiştir ve yapımlarının çeşitliliği ve zarafeti gerçekten hayret uyandırıcıdır. Bu dönemde sergilenen nesneler arasında bir taşa oyulmuş 1. Şapuri Sasani kabartması bu müzeye özel bir hava katmıştır. İslami döneme ait nesneler ise Safevi ve Kaçar dönemlerine ait madeni paraları, ayrıca porselen tabaklar ve değerli taşları içerir.
Kısacası Yasuç şehri her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. İlkbahardaki doğasının yemyeşilliğini ve güzelliğini görmekte fayda var. Bunun dışında kış mevsiminde de kendine özel turistleri var. Yılın her ayında bu 4 mevsim şehri ziyaret edebilir, güzel doğasından zevk alabilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerleri adlı programımızın 12. bölümünün de sonuna geldik.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bizi www.parsweli.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Humeyni Mektebi'nde.
Merhaba sevgili dinleyiciler. İmam Humeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümüyle tekrar evlerinize konuk olmaktayız.
Geçen bölümde İmam Humeyni ve değerli eşinin İslam Cumhuriyeti'nin egemenliği dönemindeki sade hayatından örnekleri sizlerle birlikte inceledik. Bugünkü sohbetimizde Hürremşehir'in kurtuluşuna dair olaylara değinmenin yanı sıra imamın eşinin bu konudaki anılarını gözden geçirmek istiyoruz.
Hürremşehir'in kurtuluşu İran İslam Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ve gurur verici olaylardan biridir. İslam devriminin zaferinden sonra ve Irak'ın İran'a karşı dayatma savaşının başlamasından sonra Bağız ordusu Huzestan ilinin önemli şehirlerinden biri olan Hürremşehir'i işgal edebildi. Saddam Hüseyin Hürremşehir'i bir günde, Huzestan ilini 3 günde ve tüm İran'ı 2 hafta içinde işgal edeceğini ilan etmişti. Ancak Hürremşehir'i işgal etmek için bu şehrin ve ilin halkının övgüye değer direnişi ve İran milleti ve ordusunun tüm yönlü desteğiyle karşı karşıya kaldı ve bu şehrin işgali 35 gün sürdü.
Irak ordusunun hedefi sınır kenti olan Hürremşehir'i, ardından Abadan, Ahvaz, Desbul ve Susengard'ı hızla ele geçirmekti ve bu hedefe ulaşmayı kendisi için stratejik bir zafer olarak görüyordu. Irak, Hürremşehir'i işgal etmek için ilk önce 2 tabu göndermişti. Ancak İran güçlerinin direnişiyle karşılaşınca bu bölgeye 2'den fazla tümen göndermek zorunda kaldı. Hürremşehir Köprüsü, Irak tarafından nihai işgalinden 3 gün önce tıkandı ve şehre giriş çıkış çok zor oldu. İran'ın halk ve destek güçleri işgal karşısında direniyordu. Ancak Irak'ın 11. Piyade Tümen kuvvetleri kuşatma güçlerine katılınca bu şehir düştü. Hürremşehir işgal edildi. Ancak halkın direnişi Saddam Hüseyin'in Tahran'ın 2 haftalık fethi için daha önce ilan ettiğinden geri çekilmesine ve Abadan'ı kuşatmakla yetinmesine neden oldu.
Hürremşehir 576 gün boyunca Irak kuvvetlerinin işgali altındaydı. Ancak ordu ve İslam devrimi Muhafızları Kol Ordusu 3 Hordat 1361'de yani 1982 yılında Beytül Mukaddes adlı bir operasyonda bu şehri Bağız ordusunun işgalinden çıkardı ve böylelikle Hürremşehir özgürleştirildi. Bu şehir işgal döneminde bir yıkıntıya dönüşmüştü ve içinde geriye kalan ve tamamen yıkılmayan tek yapı bu şehrin kurtuluşundan sonra İranlı savaşçıların namaz kıldığı Ulu Camisi'ydi.
İşgalden sonra adı Hunin Şehr olarak değiştirilen bu şehrin kurtuluş haberlerinin yayımlanmasıyla birlikte bu şehir yine eski ismine kavuştu ve halk kutlamalar yaptı ve caddelerde tatlı ve şerbet dağıttılar. Halk bu başarıdan dolayı şükretmek için geceleri evlerinin çatılarında Allahu Ekber diye haykırdılar ve saldırgan düşmanı yenme kararlılıklarını bu şekilde ilan ettiler. Hürrem şehrin fethi geniş bir küresel yankıya sahipti. Irak ordusunun moralini ciddi şekilde zayıflattı. Hürrem şehrin özgürleştirilmesiyle Saddam rejimi puan almak için İran'a baskı uygulama kozunu kaybetti ve zayıf bir konuma düştü. İran tarihinde bugün öylesine önemli ki İslam Cumhuriyeti'nin resmi takviminde direniş, özveri ve zafer günü olarak adlandırılmıştır.
İmam Hümeyni İran milletine bir tebrik mesajı göndererek Hürrem şehrin kurtuluşunu Allah'ın yardımlarından biri ve süper güçlerin maşası haline gelmiş olan Saddam Hüseyin'in pençesinden bu ülkenin kurtulmasına bir sebep olarak gördü ve şunları hatırlattı. Ben her zafer Allah tarafındandır'a kesin bir şekilde inanmamla beraber kollarından hak gücünün eli çıkan ve İmam Zaman Aleyhisselam'ın ülkesini başta emperyalist Amerika olmak üzere süper güçlerin ellerindeki afetler olan yamyam kurtların pençesinden çıkaran ve batının canilerinin kirli elleriyle kana bulanan ve Hunin Şehr olarak adlandırılan o dinç şehrin gökyüzünde Allahu Ekber haykırışını yükselten İslam evlatlarına ve cesur silahlı kuvvetlere teşekkür ediyorum. İmam Hüseyin'in bu mesajda ve diğer konuşmalarda Allah'ın desteğine ve yardımına işaret etmesi halk arasında Hürrem şehrin Allah tarafından kurtarıldığı inancına yaydı.
Birkaç gün sonra Cemaran'ın çevresindeki caddelere İmam Hümeyni'den naklen Tanrı Hürrem şehri kurtardı diye yazılmış olan pankartlar asıldı. Halbuki İmam açıkça böyle bir cümleyi dile getirmemişti ve bu pankartı yazanlar bu cümleyi İmam'ın sözlerinin içeriğinden anlamış ve çıkarmışlardı. Buna rağmen bu söz halkın hoşuna gitti ve halk ve savaşçılar arasında vatanı savunmak için büyük bir enerji ve motivasyon yarattı. Belki de bu tarihi olayın üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen Hürrem şehrin fethiyle ilgili en etkili ve en akılda kalan cümle hala bu cümledir diyebiliriz. Ve tüm İran halkı Hürrem şehrin kurtuluşunu akıllarında bu cümleyle anmakta ve gözden geçirmektedir.
İmamın eşi Hürrem Şehir'in kurtuluş günlerinde Meşhed'de kutsal ziyaret yolculuğundaydı. Ve Hürrem Şehir'in kurtuluş haberini duyunca yanındaki kişilere çikolata alıp halka dağıtmalarını söyledi. İmamın koruma timinin üyelerinden ve değerli eşinin refakatçisi ve şoförü Seyyid Muhammed Haşemi şöyle anlatıyor. Meşhed yolculuğumuzun ikinci veya üçüncü günü Hürrem Şehir'in fethine denk geldi. İmamın eşi çikolata almamız için para verdi. Bir miktar çikolata satın aldık. Hepimiz arabaya bindik ve caddede çikolataları dağıttık.
İmamın eşi genellikle imamın konuşmalarını dinlerdi ve çoğunu hatırlardı. İmamın eşi imamdan naklen üzerinde Hürrem şehri Allah kurtardı diye yazılan pankartı görünce aklını her ne kadar kurcaladıysa da imamın ne zaman böyle bir cümle söylediğini hatırlayamadı. Bu yüzden akşam yemeği sırasında imama siz bu cümleyi söylediniz mi diye sordu. İmam şöyle yanıt verdi. Ahmet de bana bundan bahsetti ve bugün o pankartı kaldırmışlar. Ben de Ahmet'e benim söylemediğim hiçbir şeyi bana atfedilmemesine dikkat etmesini söyledim. Ama bu özel konuda bazı zevkli bireyler sözümün çözümlemesini dile ve kaleme getirmişler. Fakat benim görüşüm olmayan başka sözleri de benden naklen söyleyebileceklerinden, başkalarının da benim söylemiş olduğumu zannedebileceklerinden korkulur.
Tahran Radyosu.
İmam Oneşi şöyle dedi: yani sizin söylediğiniz "oku attığında da sen atmadın, Allah attı" ayetinden böyle bir anlam çıkarılmıştır diye demek mi istiyorsunuz? İmam Ahmed'e şöyle dedi: hanım gerçekten bahiye ehlidir. Bahiye ehli bir konunun başı ile sonu arasında bağlantı kurabilen zeki ve görüş sahibi insanlar için kullanılan Farsça bir terimdir.
Hürrem Şehr'in fethinden sonra çağdaş İran'ın önde gelen şairlerinden Üstad Şehriyar şiirler yazdı ve bunları imama okuyup ona sunmak için imamın bürosunda randevu almıştı. İmam Hümeyni bu şiirde çok övülmüştü. Ancak Şehriyar şiiri okurken imam başını öne eğmişti ve üzgün bir yüz ifadesi vardı. Şiir okunduktan sonra imam Şehriyar'a, "Hürremşehr fatihleri için bir şiir hazırladığınızı sanıyordum" dedi. Şehriyar şöyle yanıt verdi: "Hürremşehr fatihlerinin komutanı için şiir söylemişim. Çünkü 100 gelse 90 da yanımızdadır." İmam şöyle dedi: "Lütfeylediniz" ama imam sözünün devamını söylemedi.
İmam Şehriyar'a "Aliye-i Hümayi Rahmet" şiirini hangi durumda söylediniz diye sordu. Çünkü bir keresinde imamın eşi bu soruyu imama sormuştu ve imam kendisinin ve eşinin cevabı Şehriyar'ın kendisinden duymak istiyordu. İmamın eşi, "Şehriyar'ın böylesine halkın hoşuna giden bu şiiri ne durumda söylediği önemlidir" demişti. Şehriyar vedalaştıktan sonra Ahmet Bey, Şehriyar'ın Hürremşehr hakkındaki şiirini anneye götürdü ve onun bu şiir hakkındaki görüşünü sordu. Ayrıca Şehriyar'ın "Aliye-i Hümayi Rahmet" şiirini Hicri Şemsi 1316 yılında Kadir Bayramı gecesinde yazdığını, fakat sadece kalem benim elimdeydi ve başkası şiiri söylüyordu diye söylüyor olduğunu söyledi.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
İnşallah bir sonraki bölümde imamın eşinin anılarını anlatmanın yanı sıra İslam Cumhuriyeti dönemindeki bazı olayları sizinle birlikte gözden geçireceğiz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Emir Abdullahyan, İran bölgede en güçlü demokrasiye sahip olduğunu belirtti. İran ve Hollanda ilişkilerinin gelişmesine vurgu yapıldı. İran ve Oman Dışişleri Bakanları bölge ve uluslararası meselelere görüştü. Komutan Tengseri, Fars Körfezi kuzey kıyısında güvenlik sağlanıyor. İran-Afgan kızların üniversite eğitiminin yasaklanmasını ise bile karşıladı. İran ve Rus ağlarının kesilmesi Yutelsat'a milyonlarca euro zarara neden oluyor. Fars Körfezi'nin 4. Uluslararası Petrolü, Gaz ve Petrokimya Konferansı sona erdi.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.